Ayrım 10. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 128. Anayasaya bakılırsa Cumhurbaşkanı parlamenter sistemdeki gibi etkisiz konumdaydı. Ancak Atatürk'ün devrimci kişiliği ve tartışılmaz saygınlığı uygulamada yürütmeyi istenen belirleyici konuma yerleştirmiştir. Böyle olması doğaldı ve devrim ancak böyle yürütülebilirdi. Devrimin kanunu bütün kanunların üzerindeydi ve devrimin iradesini devrimin önderi temsil ediyordu. Birçok anayasa hukukçusu ve siyaset bilimci, Kemalist rejimi demokratik bulmaz, dikte olduğu gerekçesiyle eleştirir. Oysa demokrasi, İngiltere'de, Fransa'da, Kuzey Amerika'da ve bütün örneklerinde görüldüğü gibi ancak devrimle inşa edilebilirdi. O günün koşullarında Orta Çağ güçlerine karşı devrimci dikte uygulanması, halkın özgürleşmesinin ve gerçek bir demokrasi kurulmasının biricik yoluydu. Cumhuriyet yönetimi bu görevi uyguladı. 1924 Anayasası'nda 1928 yılından 1937 tarihine kadar devrimi sürdüren 5 önemli değişiklik yapılmıştır. 10 Nisan 1928 tarih ve 1322 sayılı kanunla yapılan değişiklikle devletin dininin İslam dini olduğu hükmü ikinci maddeden çıkartıldı. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı yeminindeki vallahi sözcüğü kaldırıldı. Namusum üzerine söz veririm formülü getirildi. Madde 16 ve 38. TBMM görevleri içinden şer'i hükümlerin yerine getirilmesi ibaresi çıkartıldı. Madde 26. 1928 değişiklikleri görüldüğü gibi laiklik yönünde önemli adımlardır. 5 Ocak 1934 tarih ve 2599 sayılı yasa konarak Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakları sağlandı. Değişikliklerden en önemlisi 5 Şubat 1937 tarihinde Altı Ok'un anayasanın ikinci maddesine yazılmasıdır. Böylece Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir saptamasıyla devrimin stratejik programı anayasada perçinlendi. 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan diğer bir değişiklik ise tarikatlara mensubiyetin kınanamayacağı hükmünü çıkarılmasıdır. Çünkü tarikatlar yasa dışıdır. Yine 5 Şubat 1937 değişikliğiyle toprak reformu için yapılacak kamulaştırmaların bedelleri ve ödenme yolları özel kanuna bırakıldı. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları devlet tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve bu bedellerin ödenmesi sureti özel kanunlarla tayin olunur. Madde 74/2. 1937 Anayasa Değişikliği, Türkiye'nin feodalizme karşı mücadele tarihinin yasama alanındaki en önemli devrimci atılımıdır. Böylece, çiftçinin topraklandırılmasına ilişkin kamulaştırmalar, diğer kamulaştırma bedelini ilişkin düzenleme özel kanunla yapılacaktı. Geniş zamana yayılmış çok düşük tazminatla kamulaştırmanın yolu açılmıştı. Bu değişiklik sayesinde büyük toprak sahiplerinin arazilerini topraksız çiftçiye dağıtmanın koşulları yaratılmış oldu. Yıldırım Koç, Atatürk'ün millileştirme ve devletleştirmeleri, günümüzün özelleştirmeleri, teori, Mart 2001, sayı 134, sayfa 41. Amaç toprak sahiplerine yapılacak ödemeleri devletin kaldırabileceği tutarlara indirmekti. CHP Genel Sekreteri Recep Peker, bu zorunluluğu içten bir dille ortaya koymuştur. Topraklanma işinde ödeme usul ve şekillerini Teşkilat-ı Esasiye'nin alelıtlak, genel olarak istimlaklara ait umumi kaidesinden ayırıyoruz. Aksi halde bu işe normal yoldan para vermek yalnız Türkiye'nin değil, devlet mahiyetinde hiçbir bünyenin tahammül edemeyeceği bir külfet teşkil eder ki, bu vaziyet yüksek maksadı felce uğratır. Bunu açık surette söyleyerek bir kanun tasarısı yolu ile Büyük Millet Meclisi huzuruna gelmesi hem pratik hem de esaslara bağlılık bakımından en doğru bir hareket olur. TBMM Zabıt Ceridesi 5 Şubat 1937 Devre 5 Cilt 16 Sayfa 67-68. Ayrıca bakınız Mahmut Goloğlu Tek Partili Cumhuriyet Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Mart 2009 Sayfa 224. 1924 Anayasası'nda 10 Aralık 1921 Madde 95 ve 10 Ekim 1937 tarihlerinde bütçe tarihiyle siyasi müsteşarlıkların kurulması ve kaldırılmasına ilişkin değişiklikler de yapılmıştır. 44, 47, 48, 49, 50 ve 61 maddeler. 1924 Anayasası'nın dilinin 10 Ocak 1945'te değiştirilmesi de önemlidir. Anayasa ve siyaset dilimizin Türkçeleştirilmesi, arada 24 Aralık 1952 tarihindeki geri dönüşe rağmen yerleşmiştir. 1960'lardan beri anayasa hukuku ve siyaset alanında 1945 yılında yasalaşan dil kullanılmaktadır. 1920 ve 1930'ların anayasa hukuku kapsamındaki bir kısım düzenlemeleri devrim kanunları diye anılmaktadır. Bu kanunlar 1961 Anayasası'nın 153. maddesinde ve 1982 Anayasası'nın 174. maddesinde sayılan 8 kanundur. 1961 ve 1982 Anayasaları, devrim kanunlarının yürürlükte olan hükümlerinin anayasanın herhangi bir hükmene aykırı olduğu şeklinde anlaşılamayacağını ve yorumlanamayacağını hükme bağlamıştır. Böylece devrim kanunları anayasada özel olarak korunmuştur. Devrim kanunları şunlardır. 1. 3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tecrisat Kanunu. 2. 25 Kasım 1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkında kanun. 3. 30 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı tekke ve zabiyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun. 4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu medeniyesiyle kabul edilen evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110. maddesi hükmü. 5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmiler rakamların kabulü hakkında kanun. 6. 1 Teşri Nisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun. 7. 26 Teşri Nisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırıldığına dair kanun. 8. 3 kanunu evvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun. Kemalist devrim kurduğu anayasal düzeni bir bakıma bu devrim kanunları ve ortaçağ kurumları ve ilişkilerini tasfiyeye yönelik uygulamalarıyla hayata geçirmiştir. Çağdaşlık ve demokrasi adına ne varsa bu uygulamalarla kazanılmıştır. Devrim 1925'te tekke ve zabiyeleri temizledi, mülklerini kamulaştırdı ve devrimci eğitim kurumlarına dönüştürdü. 1934 yılındaki İskan Kanunu ile Doğu bölgesindeki ağaların ve aşiret reislerinin tapuya kayıtlı ve kayıtsız topraklarına el koyma ve yoksul köylüye dağıtma girişiminde bulundu. Madde 10 bölü A. Atatürk 1930 öncesinde ve 1930'ların ortalarında ölene kadar ısrarla toprak reformu ihtiyacını vurguladı. Ağalığı, beyliği ve benzerlerini ünvan olarak kaldıran kanunun gerekçesinde bu ünvanların bütün toplumsal temelleriyle kökünün kazınması hedefi vardı. 1935 yılındaki 4. CHP Büyük Kurultayı, CHP programına toprak reformu görevini koydu. Atatürk, kongreye açış konuşmasında arasız devrimler görevini vurguladı. 1937 yılında yapılan anayasa değişikliği, toprak ağırlığına karşı 1935'te kararlaştırılan taarruzun hukuki zeminini yarattı. Kemalist devrim, 15 sene gibi dar bir zamanda Orta Çağ kurum ve ilişkilerine ağır darbeler indirdi. Sıra Orta Çağ'ın mülkiyet temeline gelmişti. Ağalığın ve şehliğin suyu ısınıyordu. 1937 ve 1938 Dersim harekatları bu koşullarda yapıldı. Dersim'de derebeyliğe ve aşiret reisliğine ağır bir darbe indirildi. Ancak aynı yıl devrim önderini kaybetti ve arkasından İkinci Dünya Savaşı geldi. Kemalist devrim niçin Fransız, Sovyet ve Çin devrimlerinde olduğu gibi Orta Çağ güçlerinin mülkiyet temelini temizleyemedi? Fransız devriminin önderi olan burjuvazi, feodal mülkiyete karşı güçlü bir köylü hareketinden kuvvet alıyordu. Rusya'da ise daha 1905 devriminde Sovyetler kurulmuştu. 1917 Şubat devrimi sürecinde işçi ve köylü Sovyetleri oluşmuştu, Ekim Devrimi bu birikimle gerçekleşti. Çin Devrimi, 10 milyonlarca yoksul köylünün ağlığa karşı ayaklanmasına dayanıyordu. Sovyet veya meclis örgütlenmesi bu ayaklanma süreçlerinde ortaya çıkmıştı. Bizim Kurtuluş Savaşımız ise 1918-1920 yıllarında yerel kongrelerle halkı örgütledi. Bu kongrelerin önderliği ise köylüde değil, eşraf denen yerel zenginlerde ve aydınlardaydı. O nedenle şuralar sisteminin siyasal toplumsal gerçeklik düzleminde karşılığı yoktu. 1920'lerin başında ağalık ve şehrin hükmü altındaki Doğu ve Güneydoğu'da kurulacak yerel meclisler, gerçek halk meclisleri değil, ortaçağ divanları olurdu. Cumhuriyet yönetimi bunu gördü. Nitekim İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın 1935 ve 1936 yıllarındaki şak raporları bu saptamayı yapar. İnönü'nün raporunu Saygı Öztürk yayımladı. İsmet Paşa'nın Kürt raporu, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2008. Bayar'ın raporu ise kaynak yayınlarından çıktı. Celal Bayar, Şark raporu, İstanbul 2006. Cumhuriyet'in derslerini içeren bu raporlar incelenmelidir. Naşit Hakkı Uluğ'un Derebeyi ve Dersim ve Tunceli Medeniyeti açılıyor başlıklı kitaplarında Cumhuriyet devriminin gerekleri daha cesur belirlenir. Cumhuriyet, Doğu'da ortaçağ unsurlarına kılıcı vurmazsa onlar Cumhuriyet'i yıkacaktır. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, 1932 basımı, sayfa 6, VD, 2. basım, kaynak yayınları, İstanbul, Eylül 2009, sayfa 10. İkinci Dünya Savaşı koşulları, Atatürk'ün arasız devrimler görevini yerine getirmesi için elverişli değildi. Kaldı ki devrim, önderini yitirmişti. Buna rağmen 1940 yılında köy enstitüleri kuruldu. 1945 yılında çiftçiyi topraklandırma kanununun çıkartılması Kemalist devrimin son atağıdır ancak hayata geçirilemedi. Türkiye'nin Atlantik sistemine bağlanmasıyla toprak ağalığı dünya ölçeğindeki emperyalist ağalığın himayesine kavuştu. İsmet İnönü 19 Mayıs 1945 konuşmasıyla liberal rejime geçişi ilan ediyordu. 2.5.5 1921 ve 1924 anayasalarının genel değerlendirmesi. 1921 ve 1924 anayasaları Osmanlı Devleti'ni yıkan ve yeni bir devlet kuran demokratik devrimin ürünleridir. Bu anlamda anayasa hukuku tarihimizde kurulu düzeni en köklü karşı çıkışı ifade ederler. Siyasal düşünce ve program düzleminde en ileri görüşler dile getirilebilir. Ancak toplumsal, siyasal kurumlar ve ilişkilerdeki fiili değişmeler düzlemine baktığımız zaman Türkiye'de 1920-1945 yılları arasındaki anti-emperyalist demokratik devrim kadar köklü değişiklikler getiren bir toplumsal eylem yaşanmadı. Kemalist devrim 19. yüzyılda girdiğimiz sömürgeleşme sürecine bir devrimle cevap vermiş, daha önemlisi 600 yıllık feodal merkeziyetçi bir imparatorluğu yıkarak cumhuriyeti kurmuştur. Bu özelliği nedeniyle tarihimizin en demokratik hareketidir. 1921 ve 1924 anayasaları, bütün devrim anayasaları gibi aşağıdandır. O dönemdeki asker sivil aydınlar ve eşraf, tıpkı 1640 devrimini önderlik eden İngiliz burjuvazisi, 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı önderlik eden Amerikan burjuvazisi gibi feodalizmi devirme misyonuna sahip aşağıdan bir hareketin önderliğini oluşturdu. Aşağıdan yukarıdan ayrımını günümüzde somut tarihsel konumdan kopararak burjuvazi proletarya saflaşması anlamında kullananlara rastlanıyor. Oysa bu ayrımın her tarihsel dönem ve saflaşmada somut bir içeriği vardır. Her toplum tarihsel olarak önüne çıkan sorunları çözerek ilerler. Kapitalizmin geliştiği ve feodalizmi çözmeye çalıştığı burjuva demokratik devrimler döneminde toplumların önüne çıkan siyasal iktidar sorunu, kralların ve padişahların saltanatını devirmekti. Bu siyasal devrimleri geniş köylü ve halk yığınlarını arkasına alan burjuvazi önderlik etti. İktidarda olmayan veya iktidar tekeline sahip olmayan burjuvazinin bu hareketi aşağıdan karakterdeydi. 1921 ve 1924 anayasalarını yapan Kemalist devrim de aynı karakterdeydi. Bu hareket 1908 devrimi öncesinde Makedonya dağlarında ve Anadolu'daki halk hareketlerinde başlar. Bakınız Zafer Kars, AGE. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu halkının örgütlenmesi, ordulaştırılması ve savaşa seferber edilmesiyle devam eder. Bütün bu özellikleriyle millidir ve halk hareketidir. Kurtuluş Savaşı Anadolu'da örgütlenmiş ve Anadolu köylüsünü seferber ederek zafer kazanmıştır. Önderliği hürriyet mücadelesi geleneğinden gelen asker sivil aydınlar ile esnaf ve eşraftan oluşuyordu. Köylü ise devrimin temel gücüydü. 2.6 1946-1980 Atlantik Uzlaşması ve Küçük Amerika Süreci 2.6.1 1945 Anayasası. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Atlantik kampına bağlanarak aslında yeni bir anayasa yapmıştır. Gerçi 1924 Anayasası yürürlükte kalmıştır. Ancak CHP'nin genç bakanı Nihat Erim ve arkasından Demokrat Parti lideri ve 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Atatürk devriminin stratejik programındaki değişikliği çok açık ve özlü bir ifadeyle belirlemişlerdir. Küçük Amerika olacağız. Küçük Amerika programı yeni bir rejimin ilanıydı. Anayasacılar bu yeni rejimi genellikle çok partili sistem veya çoğulculuk diye adlandırırlar. Doğrudur, ancak biçimsel bir saptamadır, yaşanan sistem değişikliğinin özünü yansıtmıyor. Yeni rejimin özü Kemalist devrinin programından vazgeçilmesidir. Halkçı devrimci bir devlet ve toplum inşası yerine Batı emperyalizmine bağımlı bir siyasal rejime geçirmiş ve emperyalist-kapitalist sınıf ilişkilerinin damgasını vurduğu bir toplumun oluşturulması yoluna girilmiştir. Başka deyişle, devletin temel stratejisi değişmiştir. Biz 1945 sonrası rejimini Atlantik Uzlaşması veya Küçük Amerika Rejimi diye adlandırıyoruz. Değişiklik çok partiye geçişte değildir. İkinci Meşrutiyet'ten beri çok parti vardı. Kemalist devrim döneminde de iki kez 1925 ve 1930'da çok parti denemesine girişilmişti. Ve 1924 Anayasası'nda çok parti yasaklayan herhangi bir hüküm yoktu. Kaldı ki yeni rejimin ağası olan ABD emperyalizmi de ilk başta çok partiyi özendirmiş değildir. ABD Başkanı Truman savaş rejimi koşullarında sistemini değiştirmesi gerekirken Türkiye'nin çok partiye geçmesini zamansız bulmuştu. Türkiye'nin harp idaresine göre iş idaresini yürütmesi gerekirken çok partili hayata atılma tecrübesine girişilmesini zamansız bir icraat. Aktaran Fahir Giritlioğlu, Türkiye Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mevkii, Cilt 1, Ankara 1965, sayfa 164. Türkiye'nin 1945 sonrasında yeni bir rejime geçişi bir dış dayatma olarak açıklanmıştır. Oysa belirleyici olan iş dinamiktir. İnönü, savaş koşullarında Kemalist devrimi artık sürdüremediklerini saptamıştır. Kemalist devrimin kireçlenmesi savaş döneminde başladı. Ancak kırılma noktası 1945'tir. ABD'nin savaştan yükselen güç olarak çıkması, Türkiye'de yeni rejimin uluslararası koşullarını oluşturmuştur. İçeride ise yeni bir savaş vurguncuları sınıfı oluşmuş, toprak ağalığı da izlenen politikalardan beslenerek güçlenmişti. Bu koşullarda İnönü yönetimi ya Kemalist devrimi arasız devrimlerle sürdürmek için yeni bir atağa geçecekti ya da yeni oluşan büyük sermayenin partileşmesini kabul edecekti. Çok partili rejimin sınıfsal zemini iş dinamikle oluşmuştu. Buna rağmen her iki akımın çarpıştığı bir karar dönemi yaşandı. 1940 yılında köy enstitülerinin açılması devrimci bir ataktı. 11 Haziran 1945 günü çiftçiyi topraklandırma kanununun çıkartılması da arasız devrimler eğiliminin başarısıydı. Bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 7, Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu, Kaynak Yayınları 4. Basım, İstanbul, Nisan 2010, sayfa 155 vd. Daha 1937 yılında Başbakan olarak hükümet programında toprak reformu öngören Celal Bayar, bu kez Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Goraltan ve Emin Sazak ile birlikte toprak ağlarının konumunu aldı ve kanuna karşı çıktı. CHP'nin yönelişini de devrimden vazgeçen eğilim belirledi. Hasan Saka ve Şemsettin Günaltay hükümetleri Atlantik programını CHP iktidarı zamanında yürürlüğe soktular. Atlantik rejimi CHP ve DP ayakları üzerine oturdu. CHP yeni rejimin direklerinden biri olmakla birlikte içinde Kemalist devrime bağlı bir birikim de vardı. Önce 18 Temmuz 1945'te Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 7 Ocak 1946 günü CHP içindeki muhalefet hareketinin önderleri olan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Demokrat Parti kurdular. 10 Haziran 1946 günü Cemiyetler Kanunu değiştirilerek sınıf esasına dayanan cemiyet kurmak serbest bırakıldı. 9 gün sonra 19 Haziran 1946 günü Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi TSEKP kuruldu. Ancak 6 ay sonra kapatıldı ve yöneticileri hapse atıldı. 14 Mayıs 1946 günü kurulan Sosyalist Parti de kapatıldı. Böylece 1946 Burjuva Toprak Ağası Mutabakatı kapılarını emekçi sınıflara sımsıkı kapattı. Cemiyetler Kanunu'ndaki değişiklik siyasal örgütlenme açısından kağıt üzerinde kalmış oldu. 2.6.2 Demokrat Parti Yönetimi. 21 Temmuz 1946 günü Türkiye'de ilk kez tek dereceli genel seçim yapıldı. CHP büyük çoğunlukla seçimi kazandı. 1945 sonrasında fiilen yeni bir rejime geçilmekle birlikte 1924 Anayasası yürürlükte kaldı. Sistemin iki ana partisi bu konuda da uzlaşmıştı. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İnönü, 1 Kasım 1945 günü meclise açış konuşmasında Türkiye'nin tek eksiğinin çok partili rejim olduğunu vurgulamış, ancak bu konuda anayasal bir engel olmadığını belirtmiştir. TBMM Rabıt Ceridesi 1 Kasım 1945 Devre 7 Cilt 20 Sayfa 7-9. Ayrıca bakınız İsmet İnönü'nün TBMM'deki konuşmaları 1920-1973 2. Cilt 1939-1960 Ankara 1993. Celal Bayar da aynı görüşteydi. 1924 Anayasası'nda çok partiye engel oluşturan bir hüküm yoktu. Aktaran Taner Timur, Çok Partili Hayata Geçiş, İletişim Yayınları, İstanbul 1991, sayfa 29. Yeni Atlantik rejiminin asıl sahibi olan Demokrat Parti'nin kuruluşu, 7 Haziran 1945 günü dörtlü takdirle başladı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, CHP Meclis Grubu'na bir önerge vererek parti içi demokrasi istediler. Bu talep, daha geniş bir açıdan bakılırsa aslında yeni bir parti girişimiydi ve o yolda ilerledi. Demokrat Parti 1945 sonunda oluşmakla birlikte 7 Ocak 1946 günü resmen kuruldu. Celal Bayar, Demokrat Parti'nin en büyük meşruluk temelinin Atatürk'ün büyük eseri olan 1924 Anayasası olduğunu söylüyordu. Yine Bayar'a göre Demokrat Parti Kemalizm ideolojisinden, yani tam bir demokrasiden esinlenerek kurulacaktı. Taner Timur, AGE, sayfa 29 ve 24. Atlantik rejimi oluşturulurken CHP'de, DP'de Kemalizme bağlılık yönündeki açıklamalarını sürdürdüler. Bu önemli bir derstir. Açıklamalar, iyi niyetli de olsa her zaman yönelişi ifade etmiyor. Çok partili ilk seçim, genel oy sistemine geçilerek 21 Temmuz 1946 günü yapıldı. Genel oya geçilmişti, ancak genel oyla seçmen konumuna gelen emekçi sınıfları örgütlemek için kurulan partiler yasaklanmıştı. Bunun yanında iktidarda bulunan CHP'nin yaptığı baskılar ve seçim yolsuzlukları seçime gölge düşürmüştü. 1946 seçimiyle Demokrat Parti meclise grup oluşturdu. Milletvekili dağılımı şöyleydi. CHP 403, DP 54, Bağımsız 8. 1948 yılında Demokrat Parti içindeki daha tutucu kanat, DP ile CHP'nin muvazaa, danışıklı halinde olduklarını belirterek 20 Temmuz günü Millet Partisi'ni kurdu. Partinin başında Kenan Öner, Osman Bölükbaşı, General Sadık Aldoğan, Fuat Arma gibi liderler bulunuyordu. 1946 yılında emekçi partilerine 6 ay dayanamayan rejim sağa sola çoğulculaşarak kendi yatağına girmişti. 14 Mayıs 1950 genel seçimleri Atlantik rejiminin asıl patronunu belirledi. Oylar ve milletvekilleri şöyle dağıldı. DP, oy oranı %53.3, milletvekili sayısı 408. CHP, oy oranı %39.78, milletvekili sayısı 69. Seçimlere katılma oranı %89,3, yuvarlak hesap %90'dı. Demokrat Parti'nin "Artık yeter" söz milletin sloganı tutmuştu. Demokrat Parti yönetimi 1951 yılında Kore'ye asker yolladı ve arkasından 1952'de Türkiye NATO'ya kabul edildi. Burada Kemalist devrimin terk edilmesi yönündeki uygulamaları uzun uzun anlatmayacağız. Ancak 1945 yılında İnönü yönetiminde başlayan Küçük Amerika süreci 1950'den sonra hız kazandı. 1950-60 yılları arasındaki tecrübeler, 27 Mayıs 1960 devriminin nedenlerini açıklaması ve 1961 Anayasası'nın belirlemesi açısından önemlidir. 1954 ve 1957 seçimlerinde uygulanan çoğunluk sistemin, partilerin oyları ile milletvekilleri arasında çok büyük oransızlık olduğunu gösterdi. 1954 Genel Seçimi DP, milletvekili sayısı 503, oy oranı %56,61. Milletvekili oranı %92,98. CHP, milletvekili sayısı 31. Oy oranı %34,78. Milletvekili oranı %5,52. 1957 Genel Seçimi. DP, milletvekili sayısı 424. Oy oranı %47,70. Milletvekili oranı %69,50. CHP, milletvekili sayısı 178. Oy oranı %40,82. Milletvekili oranı %29,18. Görüldüğü gibi 1957'de oyların çoğunluğunu alamayan, %48'de kalan DP, sandalyelerin %70'ini almıştı. Bu sonuçlar DP'nin bir meclis çoğunluğu diktası kurma eğilimine zemin oluşturdu. Oysa meclis çoğunluğu seçmen çoğunluğuna dahi dayanmıyordu. Kaldı ki demokrasi her şeyden önce ortaçağ ilişkilerinden kurtulmuş özgür yurttaşlarla ve bağımsız bir ülkede kurulabilirdi. Demokrat Parti yönetimi demokrasinin temel kurum ilişki ve özgürlüklerine aykırı uygulamalarda bulundu. 1951 yılında ABD'nin gözüne girmek için kapsamlı bir komünist teşkilatı yapıldı. Şefik Hüsnü ve arkadaşları hapse atıldı. 1954 yılında Hikmet Kıvılcımlı'nın önderliğinde kurulan Vatan Partisi kapatıldı. Ülkede komünizme karşı mücadele parolası altında özellikle emekçi halkın örgütlenme, düşünce ve yayın özgürlüğü bastırıldı. İş tüzük değişiklikleriyle meclisin demokratik çalışma koşulları baltalandı, muhalefet kısıtlandı. Üniversite öğretim üyelerinin siyasal partilerde görev almaları ve siyasal açıklama ve yayın yapmaları yasaklandı. 21 Temmuz 1953. CHP'nin mal varlığına yasa ile el kondu. 14 Aralık 1953. Yargının yetkisi meclis tarafından çiğnendi. Millet Partisi 1954 genel seçimi öncesinde Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından din, mezhep ve tarikat esaslarına dayandığı gerekçesiyle feshedildi. 27 Ocak 1954. CHP'ye oy veren Abana ilçesi bucak yapılarak cezalandırıldı. 21 Aralık 1953. CHP'ye oy veren Malatya ili bölünerek Adıyaman ilçesi il merkezi yapıldı. 14 Haziran 1954. Millet Partisi yerine kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne oy veren Kırşehir cezalandırılarak ilçe yapıldı. 30 Haziran 1954. Milletvekili seçim kanunu değiştirilerek seçmenin karma liste yapma hakkı kaldırıldı. Partilerin seçimlerde anlaşmaları yasaklandı. 30 Aralık 1954. Partilerin seçimlerde radyo propagandası yapmaları hakkı kaldırıldı. İktidar partisi ise devlet ve hükümet işlerinde görev aldıkları için propaganda tekeli kuruyordu. Radyo, DP'nin boradanı haline getirildi. 30 Haziran 1954. Partilerin seçim dönemi dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemesi yasaklandı. 27 Haziran 1956. İktidar partisi ise hükümet faaliyeti kapsamında siyasal faaliyet tekelini kurdu. Partilerin seçimlerde güç birliği yapmaları yasaklandı. Böylece 1957 seçiminde DP'nin tek başına iktidar olması sağlandı. 11 Eylül 1957. Özellikle 1957'den sonra Gaziantep'te, Uşak'ta, Çanakkale'de, Malatya'da ve çeşitli yerlerde muhalefeti ve halk hareketini bastırmak için baskılar uygulandı. DP yönetiminin bu uygulamaları için bakınız Bülent Tanör, AGE, sayfa 352, VD. Mümtaz Soysal, AGE sayfa 185 VD. Tarhan Erdem, Anayasalar ve Seçim Kanunları 1876-1982 Milliyet Yayınları İstanbul 1982 sayfa 244 VD. Muammer Aksoy, Partizan Radyo ve DP Ankara 1960 Cem Eroğuz, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi SBF Yayınları Ankara 1970 sayfa 173. Meclis CHP'nin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerini araştırmak için tahkikat komisyonu kurarak yargı yetkilerini gasp etti. 18 Nisan 1960. Aynı yasayla tahkikat komisyonuna bir kısım basının faaliyetleri hakkında soruşturma açma, yargılamanın gerekliliğine karar verme, yayın yasağı koyma, gazete ve dergilere basım, dağıtım yasağı getirme, gazete kapatma, politik toplantı yasağı koyma gibi yargı yetkileri tanındı. Bütün bu uygulamalardan daha önemlisi 27 Mayıs önderlerinden Supi Karaman'ın sapladığı üzere Cumhuriyet devrimleri kazanımları duraklama sürecinden geriletmeye sokuldu. Atatürk devrimlerinden budamalar demokrasi gereği sayıldı. Yıkım devrimlerin özüne girmeye başladı. Supi Karaman, 27 Mayıs 1960 devrimi kurucu meclis ve 1961 anayasasının başlıklı son akili editörlüğündeki kitap için sayfa 173 VD. 10. ayrımın sonu sayfa 142.